أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sa'd suresinde beraber olduğumuz 3. peygamber Eyyub aleyhisselam. Sure bize o örnek şahsiyetlerden Hazreti Eyyub'u tanıtıyor. Eyyub, sabrın sembolü Eyyub. Ama evvab olan Eyyub, Allah'ın kendisine lütufta bulunduğunu beyan ettiği Eyyub, bizim gündemde tutacağımız Eyyub. Vezkür abdena Eyyub. Bizim kulumuz Eyyub'u gündemde tutun. Onu dinleyin, onu anın, onu hatırlayın. Yemek yerken mi? Yok, öyle değil, ayakkabı giyerken galiba. Ama ben ayakkabı giymiyorum ki, şu anda çorap giymekle meşgulüm diyenler, işte o zaman. Çayınızı yudumlarken, sigaranızı yakarken bilmem onları. Fakat yatağınıza uzanacağınız zaman, koltuğunuza kurulduğunuzda, masanıza yerleştiğinizde veya bir arkadaşınızla konuşurken Eyyub'u hatırlayın. Nasıl? Sıhhat afiyette olduğunuzun farkına vardınız mı? Siz ne kadar da rahat ayakkabı giyiyorsunuz değil mi? Meğer elinizden alınırsa ne kadar zormuş bu iş aslında. Yere düşen bir şeyinizi alıverirken ya da yukarıda rafta bir şeyi uzanıp elinize alırken ne kadar da rahatsınız değil mi? Ağzınıza aldığınız lokmayı yutarken bile öyle. Yani sen sana göre hastasın belki. Sen sana göre zordasın, dardasın belki. Ama o rahat rahat yapıverdiğin, huzur içinde devam ede geldiğin bir hayat bölümün var ya, işte o konuda da Eyyub'u hatırla. Allah'ın sıhhat ve afiyet verdiği ama imtihan için alıverdiği, şeytanın zorlayacağı kadar bu işin sürdüğü bir kul olarak Eyyub'u hatırla. İnsanlar bazen ruhen, bazen bedenen hasta olduklarını bilirler. Kimilerinde bu her ikisi birlikte tezahür eder. Kocasını kaybetmiş bir ya da hanımını kaybetmiş biri ya da çocuğunu kaybetmiş, anne babasını kaybetmiş birisi. Ne dersiniz? Ruh ve beden dengesiyle sıhhat ve afiyette mi olur her zaman? Becerebilir mi bunu? Unutabildiği kadar sıhhat ve afiyettedir değil mi? Yani böyle birisi hele ilk günlerinde ya da o düşüncenin yoğunlaştığı günlerde eli hiçbir şeye varmaz değil mi? Kolunda bir sıkıntı yok aslında. Dirsekte de arıza yok. Bilek kemikleri yerinde, sinirler tas tamam sağlam görünüyor. Ama eli hiçbir şeye uzanmıyor. Gönlü yok bu işe. Canı çekmiyordu ondan. Bir sıkıntı değil mi? Bir ızdırap, bir hastalık değil mi bu bir anlamda? Ama insanlar anlamak istemiyorlar galiba. Ama insanlar dinlemekten kaçıyorlar galiba. Her türlü hastalığa, her türlü rahatsızlığa, ruh ve beden dengesinin tezahürü olan safa sağlamlığa engel olabilen her şey konusunda Eyyub'u anlayın. Onu hatırlayın, onu gündeme alın. O da öyle imtihan olmuştu. Ne var ki senden önce birileri vardı ve Allah'ın kulum dediği, razı olduğunu bize beyan ettiği bir kul Eyyub aleyhisselam gözümüzün önüne gelse rahat eder miyiz ki? Tabi rahatlık anlayışına bağlı. Dünya planında, dünya platformunda bir rahatlık, öyle bir huzur ve sükun beklentisi ise elbette bu mümkün değil. Ama ya öyle mi meğer? Eyyub ki Allah ona kulum diyor, o da bu tür sıkıntılarla imtihan olmuş, böyle müptela kılınmışsa bana ne oluyor ki? Meğer olacakmış bu işler demek galiba sabrın sembolü olacaktır. Bir tarafta Nuh aleyhisselam dayanıp direnmede, bıkıp usanmadan kulluğa devam etmede net ve hoş, güzel bir örnek. Bir tarafta Eyyub aleyhisselam İsyan etmemede, karşı gelmemede öyledir, böyle uygun görülmüş, ben bununla cennet kazanacağım demede güzel bir örnek, hoş bir kul Eyüp Aleyhisselam ve belki ikisinin ara yerinde ama bazen birine bazen ötekine yakın bir konumda imtihan olunan diğer insanlar ve belki onların hoş iki örneği Yakup ve Yusuf Aleyhisselam. Rabbim nasıl isterse öyle imtihan eder. Onun imtihan modeline benim karışmam gerekir mi? Ben neyim ki karışayım? Aman ya Rabbi beni bana bırakma. Sen elbette en iyisini bilirsin. Sen dediysen tamamdır bu iş. Benim cennetim için böyle uygunsa ben hepten razıyım. Bana bütün bu yaptıkların sonunda lütfunu gerektirecek, rahmetini celbettirecekse ben hepten razıyım ya Rabbi demek. İşte o da diğer kul peygamberlerin örneği. Hepsi bize bu anlamda örnekler. Vezkür abdena Eyyub. Eyyub'u gündemde tutun. Eyyub'u hatırlayın. İz nâdâ rabbehu, Rabbine nida etmişti. Enni messeniye şeytan. Böyle diyordu. Hastayken Rabbe nida. Hastayken, sıkıntıdayken Allah'ı anmak ve ona iltica etmek. Hatta hastanın eniğini inlemesi, ahu vah etmesi de aleyhissalatü vesselama göre tesbih ve tehlildir. Yani dua demektir, sevap kaynağıdır. İşte böyle bir durumda iltica edeceğimiz, dönüp varacağımız Ya Rab demek zorunda olduğumuzu bilelim. Allah'a nida etti. Dedi ki Ya Rab, enni messeniye şeytan. Şeytan bana dokundu. Şeytan bana binus bin azab, yorgunluk getirdi, sıkıntı getirdi. Yoruyor beni ya Rabbi. Şeytan beni yormaya başladı. Beni kahretmeye, bana azap vermeye başladı ya Rabbi diye halini Allah'a arz etti. Biz kimi arz ediyoruz? Sen hastalanınca önce kim aklına geliyor? Yani Eyüp Aleyhisselam şeytan kendisini kahredinceye kadar Allah aklına gelmedi de o zaman mı aklına geldi dersiniz? Bu peygamberlik mantığına aykırı biliyorsunuz. Peygamber sürekli Allah kontrolünde, sürekli onunla diyalog halinde olan insansa zaten baştan beri öyleydi de ama şikayet etmiyordu. Yani razıydı, kabullenmişti, olacak diyebiliyordu. Öyle bir hikaye anlatılır. Hikayeyle din anlatılmaz, kavram belirginlesin diye örnek veriyorum sadece. Bir kral ya da bir padişah ya da bir sultan eline aldığı o ağza alınmaz Ebu Cehil karpuzuyla oynarken çok acı, gerçekten şiddetli bir acı. Şöyle ağzına bir alayım istemiş. Hafif dişlemiş. Müthiş acı olunca yüzümü buruşmuş, bütün benliğimi buruşmuş ama aklına gelivermiş. Vurmuş ellerini birbirine, çağırmış hizmetçisini, kölesini. Gelmiş o edep ve terbiyeyle. Atmış elindeki Ebu Cehil karpuzunu. Al demiş ye bakayım. Sanki mübarek bal mı yiyorsun, baklava mı? En güzel nadide bir çiçek gibi sanki dünyada bulunmaz bir meyve mi yiyorsun, tadına doyulmaz, yani ağzın suyunu değil bütün benliğin suyunu akıtacak kadar hoş bir meyve mi yiyorsun? Öylece yemiş. Şaşırmış sultanı, efendisi. Demiş ki al bakayım bir de şunu ye. İkincisini atmış. Onu da yemiş aynı iştahla. Demiş ki acı değil mi? Acıdır efendim. Ama yani hiç acı gibi yemiyorsun, hiç itirazın olmadı. İkincisine bari yüzünü buruşturmadın, yeter artık demedin, ne oluyor? Demiş ki efendim, sultanım, yıllardır kapındayım, yıllardır tadı hoş, lezzeti hoş, kokusu hoş, güzelim yiyecekler verdin ve yedim. Ha bir kere de acı vermişsin, onu da güzel yiyelim ne olur demiş. Demiş, demiş mi? Demişmiş belki de öyle demiştir. Anlamına bir hikaye okudum ama bırakın o hikayeyi, dönelim hakikate. Allah yıllarca ve yıllarca ayağınıza, gözünüze, belinize, dizinize, bütün vücudunuza sıhhat ve afiyet veriyor da bunu bir an bir ara alıveriyorsa ne dersiniz? Şikayet mi edecektiniz? Nereden buldun bunu bana? Beni niye buna layık gördün mü diyeceksiniz? Olmasın öyle şey. Ama şikayetiniz varsa, yani bir sızlanmanız, bir siteminiz olacaksa, onu verene ama niye verdin diye değil. Yani ben senden isterim. Evet beni buna layık gördün. Ben buna sabrederek, ben bununla imtihan olunarak cennet hak edeceğimi biliyorum ama dayanamayacağım boyuta ulaştırma. ben acizim, ben zayıfım, sen bana şifa ver ya Rabbi diye yine ona nazlanacağız. Yani neden beni hastalıkla imtihan ettin diye kafa tutmayacağız elbette. Ya Rab, şeytan bana dokunuyor, şeytan beni dürtüyor, beni azaba, beni ikaba, beni yorgunluğa davet ediyor. Sen yardım eyle ya Rabbi diye Rabbana iltica etti, yalvarıp yakardı. Allah da ürkül bir icrik, vur ayağını yere dedi. Kul ya, öyle anlattı ya Allah, başka ne yapardı? Vururdu ayağını yere. Peki ya sen olsaydın? Beni senden ayrı farz ettiğimi zannetme bu sözümle. Yani ya biz olsaydık? Ne? Ayağını yere vur. Ne kadar güzel şey. Nedir bu ya Rabbi? Ben hastalığımı söylüyorum, sen ayağını yere vur diyorsun. Bu nedir? Ne biçim iş? Benim tepinmem mi gerekir mi deriz ki? Öyle olmasa da galiba peygamber teslimiyetiyle teslim olmazsak şifanın bize gelmeyeceğini bilelim. Öyle yaptı. Vur ayağını yere. Hâzâ mûteselun bârit ve şerâb. İşte bir soğuk su. Hadi yıkan onunla. Ve de içeceğin bir su. Aynısı veya ikincisi. Belki biri soğuk, belki diğeri sıcak ama işte soğuk yıkanacak bir su ve bir içecek su. Ne oldu ondan sonrası? İnsanlar olayları kendileri nasıl tahlil ederler, değerlendirirlerse, başkalarının da öyle anlatmasını beklerler. Bir yerde başlıyorsunuz bir konu anlatmaya, karşıdaki o kadar detay meraklısıdır ki, en ince teferruatına kadar ne anlatacaksa onu anlatmaya başlar. İşte bu sandık, ta fabrikasından değil, o fabrikaya getirilen ağacın memleketinden, o memleketin insanların şivesinden, örfünden, adetinden başlar sanki. Anlatacağı bir sandıktır nihayet. Senin de öyle anlatmanı beklerler. Beklesinler, hadi biz onun gönlünü hoş edelim, ona tabi olalım, ona bir şey anlatmaya çalışalım. Ama ne dersiniz, Allah bize tabi olur mu? Olmaz öyle. Öyle olunca sormamız gerekir mi? Ne oldu ondan sonra? Bir soğuk su, bir de içecek su. Biriyle yıkanacak ve de içecek. Ne olacak şimdi bu? Ne olmuş? Ne yapmış ki Eyyub Aleyhisselam? Ne yaptığını Allah böyle bir senaryo olarak filme çevirip bizim önümüze koymayacağına göre sen anla onun ne olacağını. Bu kadar naz, bu kadar yakınlık, bu kadar kulluktan sonra ne olacağını anlarsınız elbette. Ama Allah bir başka yönünü söylüyor. Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehum me'ahum rahmeten minna ve zikra li'ulil elbab. Ona ehlini lütfetti Allah. Ahalisini. Yine onlarla beraber yine görevde. Oğlu kızı çoluk çocuğuyla, konu komşusu hısım akrabasıyla, yakını bildiği tanıdığı tanımadığıyla, kendi toplumuyla, ahalisiyle beraber ehlini ona lütfetti. Hatta ve mislehum ma'hum, dahalarını, nicelerini, benzerlerini de verdi. Yani çoğalttı, bir o kadar daha verdi. Yani nice imkanlar verdi. Bir peygamberin mesajını ileteceği birilerinin verilmesi, birlikte yaşayacağı birilerinin lütfedilmesi en büyük rahmet ve merhamet kaynağı ya, Cenab-ı Hak şöyle beyan ediyordu bunu da 43. ayetin bu orta bölümünde, rahmeten minna, bizden bir rahmet, bizim bir rahmetimiz, merhamet unsurumuz olarak ona lütfediverdik dedi. Ve vehebna. Benzer kelimeyi daha önce görmüştük. 30. ayette. Ve vehebna li Davud'a Süleyman. Ya da 35. ayette görmüştük bir başka şekliyle. İnneke entel vehhab. Peygamberler Allah'ı vehhab bilirler. Ve de Allah peygamberlere vehbeder, lütfeder. Peki ben de Allah'ı vehhab bilirsem, veren, lütfediveren, ihsanıyla, inamıyla beni nimetlere gark eden, bana lütuf ve ihsanını ulaştıran Allah bilirsem, Allah peygamberlere verdiği gibi bana da verir mi? Ben kesin inanıyorum, verir elbette ama bana lütuf olacak şeyleri o bilir ve kendine göre verir. Değilse ben bana göre kendimin, benim mantığımca, benim anlayışımca, bence lütuf olduğuna inandığım şeyleri Allah'tan istersem, Allah onu vermeye de bilir. Çünkü belki de ki öyle inanıyorum, vermemesi lütuftur. Dua ediyoruz. kabulünü bekliyoruz. Tamam, bu görevimiz. Zahirde, dış görünüşüyle, öylece hayır olduğuna inandığımız şeyleri Allah'tan isteriz. Ama o bugün için benim bilgime göre hayır. Hayat boyu, yarın ve sonrasında ben ve çevremle ilgili onun verilmesi mi ya da alınması mı hayır bilemem ki. Allah elbette daha güzelini bilir. Allah elbette en iyisini bilir. Öyle olunca belki geciktirir hayırdır. Belki iptal eder hayırdır. Ama sevabımı artırır hayırdır. Cennetime sebep kılar hayırdır. Cehennemden uzaklaştırma sebebi eyler hayırdır. O rahmettir ve bana merhamettir, lütuftur ve ihsandır. Duanın kabulünde böyle bir sistem vardır. İşte Allah da Eyyub Aleyhisselam'ın duasını kabul buyurdu. Buyur dedi, öyle mi? Kurtulmak istedin, al bakalım sana. İşte bir soğuk yıkanacak su, bir de içecek. Peki, yani böyle olunca sıhhat ve afiyete kavuşunca cennet hak etme imkanı daha mı fazla? Hayır, öyle diyemiyoruz. Yani hangi kimse ben hastaya göre cennete daha layığım diyecek sıhhat ve afiyette olduğu için? Bunu kim iddia edebilir? Bunu söylemeye kimin cesareti var? Lakin Allah dediği, peygamberden öğrendiğimiz için sıhhat ve afiyet istiyoruz Allah'tan. Değilse hastalıklar, hatta nice şerlere, kötülüklere engel olmak açısından bizim için hayırdır. Hatta hastalıklar kalbin incelme sebebidir, bizim için hayırdır. Hatta hastalıklar Aleyhissalatu vesselam'ın beyanıyla kulun günahlarının temizleyicisidir. Hem ki Aleyhissalatu vesselam buyurur ki kulun affını dilerse Mevla, yani affedilme makamına erişirse kul, Allah onu hastalıkla müptela kılar da demirin ateşte isinin pasının tertemiz hale geldiği gibi hastalık da kulu tertemiz hale getirir. Zaten bir hasta ziyaretinde ne dememiz gerekiyordu? Hastaya ziyarete gittik. Nasıl gidilir? Efendim şöyle, kesenize, kasanıza göre elinizi dolduracak, yanınıza yakışacak bir kocaman veya küçük neyse hediye paketiniz olacak. Hayır efendim. Öyle görmedik sünnette, bilmiyoruz. Yani hediyeleşmek ayrı bir iş, gönül almak ayrı bir konu ama yani hasta ziyaretinin adabından biridir, bilmiyoruz. Hasta eğer yatmış, hasta evden çıkamaz, hasta yatakta hastaysa 3 gün bekleyin, şöyle bir kendine gelsin. 3 gün durun diyor Peygamberimiz. Sonra ilk gün ziyaret daha eftal olarak bir an önce ziyaretine gidin. Gidin kapıdan sorun, izin isteyin. Verirlerse izin ne ala, değilse dönün demişlerse dönün geriye. İzin vermişlerse girin hastanın yanına. En güzel çehrenizle, oh ne ala, sevindim be, iyi ki hastalanmışsın diye gülerek değil. Yani bunu kabul etmek zorunda olduğumuzu beyan eden bir tavır ve eda ile onun yanına girin, selam verin. Allah sana cennet vaat etti, cennet versin sana deyin. Sonra bir güzel İfade bir güzel tavırla, onun anlayacağı dille la be'se tahurun inşallah deyin. Yani geçmiş olsun, bir şeyin kalmaz, kefaret olur inşallah, günahlarını temizleyici olur inşallah deyin. Sonra mümkünse elini tutun, güzel dualarda bulunun. Şöyle iç dünyanızı sanki bu işe konsantre edip ona Allah'tan hayırlar dua edin. Sonra hal hatır sorup size düşen bir iş olup olmadığını beyan ettikten sonra onun da duasını isteyerek, evet hastadan dua istenir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle bize öğretiyor. Onun da duasını isteyerek arkasından izin alın. Peki ama yani bu işin kısası veya süresi kaç dakika mı? Makineleşmeyi bilmiyorum. Herkese göre, her hastaya göre, her hastanın ziyaretçisine göre değişebileceğinden, hatta bazılarına göre hasta yakınlarının da beyanıyla o hastanın yanında ziyaretçisi çok daha fazla oturursa bu kısa bile olur aslında. Allah Eyyub Aleyhisselam'a ehlini ve bir o kadarın daha rahmet ve lütuf olarak veriverdi. Ve zikra, bir de bu bizi ilgilendiren yönüyle liulil elbab, aklı olanlar için bir gündemdi, bir hatırlatmaydı, bir hatıraydı. Bir unutulmaması gereken gerçekti. Hep bizde kalmalıydı. Allah bazen öyle imtihan eder, bazen de böyle imtihan ederdi. Hastalığı veren alabilirdi de, ama onunla irtibat halinde olmalıydık. Sonra Allah Eyyub aleyhisselama şöyle dedi: "Ve huz bi yedik zaten fadrib bihi ve la tahnes. İnna vecednahu sabiran ni'mel abd innehu evvab." Arka arkaya birer ikişer kelimeyle ifade edilen o kadar yüklü anlamlar, o kadar geniş çerçeve, o kadar büyük bir alan ki ne diyeceğimizi, sanki nasıl toparlayacağımızı bilemiyoruz. Ben Rabbimin bana lütfettiği kadarıyla, ki inşallah lütuf olsun inancıyla söyledim, ben dilim döndüğü kadar söyleyeyim ama sen de şöyle 3-5 tefsirden oku bu bölümleri. Sonra 3-5 defa anlat haftada 1-2 sayfa bölümü. Bütün bunları daha iyi anlamak için şöyle haftada bir meal baştan sona bitirebil. Bir de öteki haftasında bir o kadar, yani bir 1500-2000 kadar hadis oku. O zaman Kur'an'ı anlamaya başlarsın. Zamanın mı yok? Zamanı sana Allah vermişti zaten. Allah'a vermeden önce dağıttın, bittin, tamam mı? Hepsi bu kadar mıydı? Yani benim bir alacağım var dedi adam. Beni gönderdi borçlusuna, alacaklısına. Gittim, aldım, geldim, parayı getirip adama verecektim ama gelip o adama verinceye kadar yolda dağıtsam, bitsem, adama kalmasa, onun hakkıydı aslında, onundu para. İşte birazını kendime harcadım, birazını komşuma, birazını piyasaya, birazını denize, birazını bala, birazını baklavaya, birazını balığa. Ne oldu ondan sonra? Sana kalmadı desem ne kadar acayip değil mi? Razı olur musunuz para sizin olsaydı? Gönderdiniz birine, al gel benim paramı diye, o da gelirken harcamış, hepsini bitirmiş, sana kalmamış. Oysa sana verecekti. Senin de o, senin hakkındı. Yani zaman aslında Allah'ın değil miydi? Ömür bize Allah tarafından verilmedi mi? Bu sabah, bu akşamları, bu gündüz, bu geceleri Allah lütfetmedi mi bize? Peki bunları Allah'a verecektik ya, zamanı yokmuş adamın. Olmaz tabii, önceden harcarsa. Dedi ki Allah Eyyub aleyhisselama, ve kul bi yedike zıgsen, eline bir demet sap al. Arpa sapı mı, buğday sapı mı? Siz istersen biraz daha sağlam olsun derseniz, yani mesela çavdar sap olsun. Hani tanır insanlar onu, zevkte veya süslemede ya da yapıştırmada ya da el işlerinde kullandıklarından dolayı şehir hayatının insanları çavdarı ne bilsin, bir demet sapı ne bilsin, şöyle kucaklayınca mı, eline alınca mı, ne kadar olunca ne kadar, işte bir demet sap alın elinize. Onu hatırlayın, bakın Eyyub aleyhisselam almak üzere. Öyle görün, sanki öyle, elinde bir demet sap, ne yapacak şimdi? Fadrib bihi, vur onunla. Kime mi? O tarafını dememiş Allah. Perdenin o bölümü kapalı. Ya da ekrana gelen bu resim yan tarafta birine vurduğunu mu gösteriyor? Bir vurma işi, bir darbe işi var ama ne yaptığını bilemiyoruz değil mi? Bilmem gerekseydi Allah anlatırdı desem oldu mu? İnandınız mı? Yeter mi sizce bu anlatım? Bilmiyorum, bana göre bu kadar. Yani onunla falana, onunla filana, onunla feşmekana vur demiyor Allah. Fadrib bihi. Arapça biraz bilenler anladılar. Fadrib, vur. Akabinde vur, al eline de vur, bihi onunla, o eline aldığın demetle vur. Kime, nereye, nasıl vuracak, ne edecek, onları bilmiyorum. Peki ne anlama gelir bu yaptığı? Ve la tahnes, yemin etmiştin ya, ha o yemininden cayma, o yeminini bozma, o yeminini yerine getir, sen öyle demiştin. Bir demet sap alıp vurmasını mı demişti? Yoksa bir demet sapta ne kadar çöp varsa o kadar sayıda vuracağını mı söylemişti? Pek o kadar net değil. Ama hangisini anlarsanız, bilmem de ben anladığımı söylüyorum. Eyyub aleyhisselam, Allah hastayken, imkansızken ettiğin yeminleri imkan dahilindeyken yap demiyor da belki de sen ettiğin yeminden dönme, ettiğin yemini yerine getir diyor. Belki de hastayken ettiği yemin iyi olduğunda yapılacak bir yemindi, ne bileyim ben. Yani iyi olursam bir demet sap alayım vurayım demişti. Ya da iyi olursam 5 defa, 10 defa, 100 defa vurayım demişti. Veya 100 sopa vurayım, 100 çöp vurayım demişti. İşte onların her biri böyle bir uygulamayla sağlığından sonra gerçekleştiriliyor. Çünkü İnna vecednâhu sabiran. Allah onu sabreden buldu. O sabrediyordu. O sabır makamındaydı. Allah onu sabredici, yani dayanan, direnen, bıkıp usanmadan kulluğa devam eden özellikte buldu, bildi ya, açığa çıktı ya Eyyub Aleyhisselam'ın sabrı, ona bir lütuf olarak böyle bir yol gösterdi deyince, demek ki bu bir kolaylık, demek ki bu bir ihsan, bir atiye, bir lütuf imiş. Ni'mel abd, ne kadar güzel bir kul, ne hoş bir kuldu o, innehu evvab, çünkü evvab idi. Allah'a dönüyordu, Allah'a yöneliyordu, hep niyeti oydu, hep onunla beraber olmaktı. Derdi o, sıkıntısı oydu. İnnehu evvab. Davud aleyhisselam evvab, onunla birlikte dağlar ve kuşlar evvab, Süleyman aleyhisselam evvab, hem de ni'mel abd, innehu evvab, bir de Eyyub aleyhisselam evvab, hem de o da ni'mel abd, ne hoş bir kul ve de innehu evvab. Evvab idi. Ne yapacağız öyleyse? Akşam namazını farzı ve sünnetiyle kıldıktan sonra 2 veya 4 veya 6 rekat namaz kılacağız. O evvab olanlardan olmak için, ama onlara bir tek akşam namazının farzı ve sünnetinden sonra rekat sayısıyla benzeştiğimiz için evvab olmak biraz zor gibi galiba. Yani biz sadece onlara namazların, yani kıldığımız namazların rekat sayısında benzemiş olacağız. Allahu Ekber'i yaşıyorsak, Allah'ı en büyük biliyorsak, sonra onun huzurunda durduğumuz bilinciyle hamdolsun sana diyor, yaşadığımız hayatın sanki tekmilini Allah'a veriyorsak, onun huzurunda eğiliyor, onu azim biliyorsak ve bunu apaçık namazda da söylüyorsak, bir günün muhasebesini yapıyor, bir sonraki günün hesaplaşmasını açığa çıkarıyorsak, hülasa hayatımızı düzene koyan bir namaz kılıyor, üzerine bir namaz daha kılıyorsak, evvab olmaya başlamanın belki ilk şartı, ama Davud gibi tüm imkanlara rağmen kul oluyorsak, Süleyman gibi bunun doruk noktasında örneği olduğumuz halde kulluktan şaşmıyor, şımarmıyorsak, verilenler yanında her şey alınmış biçimde imtihan olunuyor, Eyyub gibi isek buna rağmen yine kulluk yapıyorsak, işte o zaman evvab oluyoruz. Bunu da hayatımızda onlardan say ya Rabbi, onlar gibi eyle ya Rabbi, beni onlar makamında tut ya Rabbi diye de ayrıca bir de evvabin namazı kılıverelim. O zaman Allah'la birlikteyiz, o zaman evvab olanlarla birlikteyiz, o zaman Allah'ın dediklerini anlayan, onun dediklerine gönül verenlerle birlikteyiz. Velkür ibadena İbrahim ve İshak ve Yakub. Ulil eydi vel absar. Sure bize yeni örnekler tanıştırıyor. Bizi onların huzuruna götürüyor. Tuttu elimizden, yeni bir gündem oluşturdu Davud aleyhisselamla. İslam'a karşı geliyorlarmış. Dinlemeyeceklermiş. Hadi basın, yürüyün buradan. İlahlarınıza sıkı sarılın. Zaten bu adamın derdi bu diyorlarmış desinler. Sen Davud'u gündemde tut diye başlamıştı olay. Hadi aldı elimizden, tuttu götürdü Davud aleyhisselamın huzuruna. Derken kitapla beraberlik stratejisi bize 3 ayetle yeniden gündem oluşturdu. Arkasından ona lütfedilen, Davud'a verilen bir oğul, ama bir peygamber, ama bir melik, aynı zamanda bu işin doruk noktada örneği Süleyman aleyhisselam. Onu ziyaret ettik. Gidip yanında bekledik biraz. Şöyle hemen arkasında edebimiz ve terbiyemizle. Atlarını gördük, sevdi onları. İmtihan konumunu düşündük. Süleyman adına, Süleyman denilen, tahtına konulan sadece bir bedendi ama ona güç veren Allah'tı. Keskin, etkin ya da egemen bir hakimiyet ya da ne dersiniz, işte onu sultan eden, onu reis eden, onu büyük eden, onu hakim kılan, işte o Allah'tı. Öyle bir özellikle bezeyen Allah'tı. Onları düşündük. Allah bize onları düşündürdü. Saat suresi bize onları öğretti. Bu kadar çok şey verilen bir kul, her şey verilen bir kul, cinler, şeytanlar emrinde bir kul, kuşların dilini anlayan bir kul olarak onunla beraberliği yaşadık. Sonra bir başka yere götürdü sure bizi. O da her şeyi elinden alınan bir kul. Eyüp aleyhisselam. Peki bu kadar mıydı örnekler? Yani bu üç örnek bizim tüm hayatımızı kuşatır mı? Başka örneklere de ihtiyacımız var mı? Allah dediğine göre var diyorum. Değilse o kadar deseydi, o kadarla hayatımızı düzenlerdik. Öyle olması gerekir anlar, öyle örnek alırdık. Ama vezkur ibadena, şu kullarımızı da gündeme alın. Hadi gelin size başka örneklerim var dercesine sure bizi İbrahim'e ve İshak'a ve Yakup, bu üç peygamberin baba, oğul ve torun, dede, torun ve oğlun huzuruna götürüyor. Onları düşünelim, onları gündeme alalım, onlarla beraber olalım, onlarla samimiyetimiz bizim cennet sebebimiz olsun. İbrahim, İshak ve Yakup. Bazen tanışmak için ben falan diyenlere, öyle mi? Peki yani benden önce tanışacağın kimse yok mu? Sen yani İbrahim'i, İsmail'i tanıyor musun? Dedim mi? İntikal edemiyor karşımdaki. Kimdi o? Belki tanırım demeye çalışıyor. İshak ve Yakup da olabilir. İstersen Yusuf diyorum. Acı bir tebessüm ve başlar yerde. Yani söyleyelim, şimdi kendi kendimize soralım. Ben size sormuş olmayalım ama kendimizin sorgulamasında bir sesli düşünce benden, sessiz de sizden olsun. Tanıyor musunuz İbrahim'i? Ne kadar tanıyorsunuz ki o kadar gündeme getireceksiniz? Hangi konuda? Tabii İbrahim mi dediniz? Biz onu tanıyoruz. 80 yaşında sünnet olmuş, işte böyle bir insan. O kadar mı diyorsunuz? Size göre İbrahim bu mu? Bir tane daha vardı özelliği. Dur bakayım neydi? Hatırladım. Bir de ateşe atılmıştı galiba. Böyle bir peygamber. İki. Sonrasını bilmiyoruz. Kimileri belki zorlayınca bir üçüncüyü bulabilirler. Oğlunu yatırmış, tam kesecekken, bıçak kesmemişken derken, bir koç gelmişken bir kurban işi çıkmış ortaya. Tamam. Bitti mi İbrahim aleyhisselam? Sence bu kadar mı? Oysa Kur'an'da anlatılan İbrahim bundan çok daha geniş boyutlu. Ve İshak ve Yakup. Hatırladınız mı onları da? Ne dersiniz? İshak'ı tanıyor musunuz? Yakup'u bilebildiniz mi? Kimdir Yakup? Hadi ben hatırlatayım isterseniz biraz. Öteki adıyla İsrail olan bu peygamberi, babası İshak, dedesi İbrahim olan bu şerefli şahsı tanıyabildiniz mi? Öyleyse gündeme alabilmeniz, gündemde tutabilmeniz onları tanımanıza bağlı. Ne kadar tanıyorsanız işte o kadar hatırlayacaksınız. Bir günlük, bir haftalık ve bir aylık, hatta uzatıyoruz bir yıllık hayat programında İbrahim aleyhisselamı 5, İshak aleyhisselamı 5 senede bir, Yakup aleyhisselamı da 3 senede bir hatırlıyorsanız ya da senede 2 kere 3 kere hatırlıyorsanız siz onları gündeme almanız mümkün değil, bunu bilesiniz. Çünkü hayatınızın nice yaşama noktalarında onları örnek alma makamında olamazsınız. Çünkü tanımıyorsunuz. İbrahim sizin neyinize? Belki İbrahim denilince oğlunuz, komşunuzun oğlu, sınıf arkadaşınız, iş ortağınız, ticari münasebette bulunduğunuz falan adam aklınıza geliyor. Peki ya İshak ve Yakup da öyle mi? Hatta onları bilmiyorsunuz bile. Çok az bir kelime herkes koymamış çocuğuna, onun için pek fazla bilemiyoruz mu dediniz İshak konusunda mesela. Evet, İshak, Hazreti İbrahim'in oğlu. İbrahimi dinlerin bir kolunun ikinci basamağı, İbrahim aleyhisselamın Yakup ve Yusuf'la devam edecek İsrail oğulları nesline gönderilen tüm peygamberlerin Yakup'tan sonra babası ve İbrahim'den sonra oğlu. İşte öyle bir makam. Bir de Yakup aleyhisselam. Sadece Yusuf'la beraber tanımayın. Mesela çocuklarına vefat edeceği sırada nasihatlarını, tavsiyelerini, vasiyetlerini şöyle bir bakın bakalım. Neler söylüyor Kur'an? Yakub'u size nasıl tanıtıyor? Bilin, anlayın, öğrenin. Ama burada ben onları anlatmak için var değilim. Öyle olsaydı Sa'd suresi bu üç peygamberi de uzun uzun, kısa kısa, geniş geniş, dar dar anlatır. Bizim neler öğrenmemiz gerektiğini ayrıca söylerdi. Ama burada sadece şu özelliklerini hatırlatıyor Allah. Ulil eydi vel ebsar inna ahlasnahum bi halisatin zikraddar ve innehum indena leminel mustafeynel ahyar. İşte bu kadar burada. Bu üç peygamberle ilgili bizi ilgilendiren bölüm. Yani bu üç peygamberin özelliklerinden sadece bunlar burada gündeme alınmış. Ben de öyle biliyorum şimdi bu üç peygamberi, bu üç şerefli insanı, bu üç yüce şahsiyeti. Ulil eydi vel absar. Bunlar eyd ve absar sahibi. Yani Arapçasını okudum, Türkçe'ye de aynısını tercüme ettim değil mi? Çocuk İmam Hatip'te okumuş. Anne baba ben artık Arapça biliyorum. Farkında mısınız? Ben artık Arapça konuşabiliyorum diyormuş. Nasıl yavrum? Daha 3 ay oldu. Okula gittin geldin birinci dönem. İyi notun filan iyi ama ne var demiş. Arapça bir kelimin yanına etti, yaptı, kıldı dedin mi o Türkçe olur işte. Ekele ekletti, darabe darbetti, nasara nasretti. Tamam oldu bir iş. Öyle gibi olmasın ama Türkçe kelime karşılığını tam bulamayınca biz de bocalıyoruz elbette. Ulil eydi, eller sahibi, yani güç sahibi, yani madde planında tabii şartlarda etkin ve egemenlik imkanına sahip, bir de vel ebsar, basiret sahibi, görebilme, fark edebilme, hani vizyon filan da deniliyor ya, işte öyle anlayabilecek, anlatabilecek bir bakış sahibi anlamına bu peygamberler tanıtılmış. Hem görebilmek, hem fark edebilmek, hem anlayabilmek, hem eğitilmiş olabilmek, hem de güçlü, kuvvetli olmak. Tüm peygamberi modeller böyle. Peygamber modeli böyle, hem güçlüdür, hem basiretlidir. Bakın yeryüzünde, Müslümanım dediği halde, Müslümanlık iddiası ve Müslümanlığa dayanan bir hakimiyet iddiası olduğu halde, nice insanlar bir ya da diğerine özen gösterdiğinden, özelleştirdiğinden dolayı başarısız ola gelmişlerdir. Ya güçlüdürler, en güçlüdürler, daha güçlüdürler, dahası olmayan güçlüdür onlar ama basiret yoktur, eğitim yoktur, fark edebilmek yoktur. Hayatla vahyi hakiki bilgilerle yani hakikatle o gerçek bilgisi olan vahiyle yaşanılan hayatı bütünleştirme bilgisi yoktur. Neyi nerede nasıl hareket edeceğine ait bilgi olmayınca işte o zaman hezimet ya da yanılgı ya da yenilgi söz konusu ya da tam tersine bilir, tekrar bilir, hepten bilir, kitabını yazacak kadar bilir ama güç yoktur. Yani etkinlik ve egemenlik bölümü olarak ikinci bölüm, ikinci kanat veya birinci kanat hangisini söylerseniz o zayıftır ve o da hezimete, o da yanılgıya, o da yenilgiye mahkumdur. Peki bir elinde kalem, diğer elinde kılıç anlamına gelir mi bu dediğim? Öyle demek istemedim. Yani kelimeler bize biraz daha yardımcı olsalar, ne diyeceğimi ben daha güzel ifadeye çalışsam, adamın eline kılıç, öteki eline kalem vererek fotoğraf çektirmesi gibi anlaşılacak o yorumdan kaçarım. Öyle değil yani. Hele bugün için kılıç verdiniz, neyi sembolize ettiniz? Peki ya silah olsun eline verdiğiniz? Öyle değil galiba. Bir toplumun hayata hakimiyeti için gerekli olan tüm tabii şartlara sahip olmak, bütün imkanlara sahip olmak, etkin ve egemen olmak, güç sahibi olmak demektir. Ama bu basiretle birlik olmalıdır. Tüm bilgilenmelerle de zaten. Bir sonraki sure, ki pek çok surenin başında bunu görüyoruz. Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim diye başlar. Yani Allah'ı aziz ve hakim bilesiniz ki böyle bir Allah bu kitabı indirmiştir. Yani izzet ve şeref sahibi, güç ve kuvvet sahibi, mutlak galip, hayata hakim yenilmez bir ilahın indirdiği bu kitapla beraber olursanız siz de güçlü kuvvetli olursunuz. Ve hakim olan yanılmaz her dediği yerinde ne dediyse yerli yerince hüküm, hikmet ve hakimiyet sahibi olan bir Allah'ın kitabı olarak anlarsanız siz de hikmet sahibi olursunuz diyen sureler ve ayetler var. Bir sonraki sure böyle başlıyordu, Zümer suresi. Bununla irtibat kurarak söylersek, insanlar tarih boyunca hep aziz olma ve hakim olma sevdasındalar. Savunma harcamalarıyla eğitim harcamalarına dikkat edin. Neredeyse ülkenin aşağı yukarı baştan sona tüm harcamalarını ifade edecek tarzda o yoğunlukta karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü ülil eydi vel efsar olmak zorundalar. Yani güçlü olmak zorundalar, basiretli olmak zorundalar. Aziz olmak, hakim olmak zorundalarsa, insanlar buna özen göstermek zorundalarsa, aziz ve hakimin vahiyle, mesajıyla baş başa beraber olmaları gerekiyor. Kendi konumunu sen ayarlarsın, ben onu bilmiyorum. Ama sen neredesin, hangi konumdasın, ne durumdasın bunu iyi tespit etmen için örnek kullar İbrahim, İshak ve Yakub'un durumunu iyi incele, ona göre hayatına yön ver, programını yeniden değiştir veya düzenle. Çünkü inna ahlasnahum bi halisatin zikraddar. Dar ve diyarın, ahir yurdun, yerleşim, hakiki yerleşim mekanının, makamının gündeme alınması konusunda işte bunlar özelleştirilmişler. Bu peygamberler onu anlatıyorlar. Dünya nedir? Dünyada kalış nedir? Ne kadar vardır? Ne kadar sürecektir? Nedir bu işler? Özelleştiğimiz alanlardan biri bu olsun. Beni görenler, beni duyanlar, beni anlayanlar bunu fark etsin. Zikraddar, dar ve diyarın zikri. Onun hatırlanması, onun gündemde tutulması için, ahiretin, dünyanın fark edilmesi için bizim özelleşmemiz gerekiyormuş. O zaman ulil eydi vel efsar olacağız. Harcamamız ve kazanmamızla, dostluğumuz ve düşmanlığımızla, kabullerimiz ve redlerimizle, tamamlarımız ve devamlarımızla, evetlerimiz ve hayırlarımızla, eğer İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u örnek alırsak, bizi görenler de zikraddarı yaşamış olurlar. Ve innehum indena leminel mustafeynel ahyar. Ve onlar bize göre gerçekten seçkin, hayırlı kimselerdir. Mustafa, seçkin kılınan demek. Seçilen, öyle bilinen, öyle ayrılan, ayrıcalıklı eğlenen demektir. Ahyarın da hayırlı olmak manasını düşünürseniz, işte bu insanlar en hayırlı, en seçkin, en bereketli, ayrı ve ayrıcalıklı kılınanlar. Allah öyle istemiş onları. Allah öyle istediklerini benim arama koymuşsa, onlar da bu bilinçle benimle beraber yaşıyorsa, tarihte yaşamış olanların bilgisini Rabbim bana lütfetmiş, ben o bilgilerle mücehhez olabiliyorsam, ben de seçkinlerle beraber, ben de hayırlılarla beraber olabiliyorum. Bir elbise reklamı görüyorsunuz. Seçkinler giyermiş, altında öyle yazıyor. Bir araba reklamı, seçkinlerinmiş, o model seçkinlere aitmiş. Ya da bir bilgisayar, hatta basit bir eşya, evde sürekli kullandığınız değil, kullanıp tüketiverdiğiniz şeyler için bile kullanılan bir ifade bu. Seçkinlerin içtiği çaymış, seçkinlerin yediği yiyecekmiş, ya da seçkinler bunu böyle seçermiş, siz de seçkin olmak isterseniz öyle yapmanız gerekirmiş. Evet, ben seçkin olmak, seçkinlerle beraber olmak istiyorum ama ben seçkinin Allah'ın seçkini olması gerektiğine inanıyor, İbrahim'le, İshak'la, Yakup'la beraber olmak istiyorum diyorsanız bu özellikleri taşıyacaksınız. Surede 6. örnek şahsiyet, yani baştan buraya 6 örnek kul böylece tanıtıldı. 3'ünün detaylı anlatıldığı ve son 3'ünün kısa bir özetle bize sunulduğunu tekrar hatırlıyoruz. Yani Davud, Süleyman ve Eyyub 1. bölüm, İbrahim, İshak ve Yakup 2. bölüm. Bu surede 3 peygamber adı daha göreceğiz. Hemen işte yanımızda 48. ayette onlar da Vezkür İsmail'e Velyesa'a ve Zelkifl. İsmail'i, Elyesa, bir de Zülkifl. Bu peygamberleri de gündeme alın. Onları da dinleyin. Onları da düşünün. Allahu Ekber. Ne yapacağız şimdi? Hadi İbrahim'le ilgili vardı bildiklerimiz, iyi kötü hatırladık. Hele Yakup'u ağlatıyor ağlatıyor, biz neşeleniyorduk. Dinleyip dinleyip işimize bakıyorduk. Hatta çayımızla demlenirken bile Yakup'un ağlaması ya da nice şehitlerin şehadetini dinlemeyi kendimize zevk edinmiştik. Diyelim onları hatırladık. Yusuf'la beraber bile hatırlıyorduk. Güzeldi, iyi gidiyordu. Ama yani İsmail'de neyse de Elyesa kimin nesi? Ya da Zülkifl kim, nasıl, ne yapmış, ne etmiş, bunlar hakkında ne diyeceğiz? Ve küllüm minel ahyar, hep hayırlıymış bunların. Hepsi kulmuş, Allah'ın kulları, aynı silsilede, aynı kategoride, aynı çemberde, aynı zincirde ifade edildiğine göre, işte ona göre düşünün bakalım, acaba Kur'an'da başka yerlerde de geçiyor mu ki bu isimler? Bir bakın ne olur da. Şöyle baştan sona Kur'an'ı, bir haftada mealen bitirebileceğinize göre kaç yerde Elyesa geçti, kaç yerde Zülkifl? Peki ya İsmail ne kadar karşımızda? Nedir İsmail aleyhisselam? Az mı oldu bu bilgiler sizin için? Bir de hadis kitaplarını okuyun isterseniz. Çünkü bu konularda bize bilgi kaynağı sadece vahiy, yani Kur'an ve sünnettir. Başka kaynak yok. Onlara bakın, onlara örnek almaya çalışın. Çünkü vezkur diyen Allah'tır. Gündemde tutun, dinleyin, hatırlayın, hatıranızda canlı kalsın, onları örnek almaya çalışın, onlar gibi olmayı kendinize prensip edinin dediğine göre ben onları bilmeliyim. Dese ki bir dostunuz, ayıp oluyor, aylar yıllar oldu senin evinde yemek yemedik. Siz gayet tatlı bir tebessümle, aa öyle şey mi olur, ne zaman istersen buyur gel, kapım açık, hatta sökerim kapıyı istersen diye samimiyetinizi beyan ettiniz. O dostunuz dedi ki, ama ne yiyeceğime ben karar verebilir miyim? Hay hay, ne istersen dediniz. Yani eğer insanoğlunun ulaşabileceği bir şeyse can feda, mutlaka, kesinlikle. Öteki cesaret buldu ve dedi ki, sakuto, ben onu yemek istiyorum. Ne? Sakuto. Duymadınız. Bilmiyorsunuz. Nasıl olur? Haberiniz yok. Kızartılır mı? Haşlanır mı? Zeytinyağlı mı? Ya da yağsız mı? Salatanın içinde mi? Ya da kenarında mı? Hamurlu mu olur? Hamursuz mu? Yoksa tatlı cins mi? Acı mı? Biberli mi? Yağlı mı? Hiç bilemediniz değil mi? Nasıl hazırlayacaksınız? Öyleyse bir yemekte bocaladınız ya başka işler, hani bir evrak elinize tutuşturuldu, şunları hazırlar gelirsen sana dönüm başına 10 milyar veriyoruz dediler. Anlamadığınız bir birim, bilmediğiniz, anlamadığınız bir kalem varsa orada bir yazı, bir satır, ne yaparsınız? Uğraşır mısınız? Didinir misiniz? Allah diyor ki, İsmail, Elyesa ve Zülkifl, onları gündemde tutun, ben sizden razı olur, sonunda size cennet lütfederim. Var mısınız? Öğrenmek zorunda değil misiniz? Kim olduklarını bilmeli değil miyiz biz bu isimlerin? Ne yaptıklarını öğrenmeli değil miyiz? Olsun, bana ne? Bana babam yeter, babalarım yeter demenin anlamı yok galiba bu noktadan sonra. Çünkü Allah bunların hayırlı olduğunu söylüyor. Ha da zikrun, bütün bunlar zikirdir işte. Sa'd vel Kur'an-ı zikr. Öyle demişti surenin başı. İşte zikir, işte gündem, işte gündem oluşturma. Allah bunların gündemde olmasını istiyor. Bunları konuşacaksınız. Kahvaltıda Zülkifl, kahve üstünde Elyesa. Nasıl olduysa anlamadım. Kelime öyle gerekti diye söyledim galiba. İnsanlar nedense sabah, yani yemek yemekten sanki kaçıyorlar. Yok, özellikle kahve 6 olacak, üstüne kahvesini dumanlayacak, tamam rahat edecekmiş. O kadarını bilmiyorum ama yani hayatınızın her kademesinde bunları hatırlayın. Ya onlar size aferin, çok güzel, devam edin diyecekler o hayat biriminiz için, ya da yakışmadı sana, vazgeç bu sevdadan, bırak bu işi diyecekler. Örnek almak manasına gidin, konuşun ve dinleyin. Onu konuşun çoluk çocuğunuzla. Bunları konuşun dostlarınızla, çayın yanındaki sohbet konusu bunlar olsun. Ya da sabah ve akşam, gündüz ve gece Kur'an'ın zikir dediği bu konular zikrinizde olsun. Onları zikredin. Elinize alın bu konuları, dilinize alın bu konuları, kafanıza takın bu konuları ama hep bu konuları gündemde tutun. Ha da zikrun, işte zikir bu. Ve inne lil müttakine la husne me'ab. Peki zikir bu da ne olacak? Bunu zikretsem ne ola, zikretmesem ne fark eder mi diyorsunuz? Yani Allah'ın bu gündemde tut dediği konular beni ne kadar ilgilendirir? Hadi diyelim ilgilendirdi veya ilgilendirmedi. Ben onlarla beraber olsam ne yazar, olmasam ne kaybederim? Böyle mi söylüyorsunuz? Siz bilirsiniz ama Kur'an burada bitmiyor ki. Yani işte 49. ayet, işte 48. ayet, tamam bu kadar ayetin yarısında kaldınız. Öyle değil ki, devam edin okumaya. Bitti demeyin. Bak devam eden ayetler diyecek ki, müttakilere husnü me'ab ama tahin olanlara da şerru me'ab vardır. Yani bunu gündemde tutanlara yolunu, plan, proje ve programını bu zikre göre ayarlayanlara, ki onlara müttaki diyelim, husnü me'ab vardır. Me'ab barınak demektir. Me'ab sığınak demektir. Me'ab korunak demektir. Me'ab kişinin varacağı yer, o duracağı yer demektir. İşte onun en güzeli, yani varıp duracağımız yerin en güzeli müttakileredir. Müttakiler için böyle hoş bir son, hoş bir güzellik vardır. Ve innelil müttakin lehusne me'ab. Müttaki olmak gerek ama. Müttaki, takva sahibi demek, bu takvalı demektir. Hazreti Ömer Efendimiz Ebu Ubeyde'ye sorar. Ne dersin ey Ebu Ubeyde? Takva nedir? Sen der hiç dikenli yolda yürümedin mi? Yürüdüm ne olacak der. Peki ne yaptın? Etekleri sıvamaya, dikenlere bulaşmamaya çalıştım. Tabi her şeye rağmen dikenler yine de birkaç tane battığı bulaştığı olur. Ya da o batan bulaşan dikenleri atmaya da çalışır insan. Öyle kalsın boş ver. Biraz da dikenli olalım demez elbette. İşte der bu yaptığına takva denir. Yani dikenli yol hayattır. Dikenler günahlardır. O dikenli yolda insan yürümek zorundadır. Dikenlere bulaşmamak, haramlara bulaşmamaya gayret etmek zorundadır. Her şeye rağmen yine de haramlara bulaşır ama, yani günaha girer ama, günaha razı olmaz, girmemeye çalışır, silkinmeye, silkmeye, kurtulmaya, tevbe etmeye, temizlenmeye çalışır. İşte takva budur. Böyle olanlara husnü me'ab, yani cennet vardır. Kur'an-ı Kerim'de başka takva tarifleri bulabilirsiniz. Ama belki de Bakara suresini baştan sona okursanız size çok hoş, çok güzel bir takva tarifi çıkar. Çünkü zannederim galiba takvayı anlatıyor baştan sona bu sure. Zalikel kitab hudellil müttaki. Şeklinde başlayan bu surenin başta bir takva tarifini görüyoruz. Takva, Allah'ın kitabıyla yol bulma hevesidir. Yapacağı veya yapmayacağı şeyleri Allah'a danışıp sorup dediği gibi hareket edebilme prensibidir. Allah dedi diye hareket edebilme, Allah'ın istediği gibi yürüyebilme, yolunu, hidayetini, cennet yolunu kitaba danışıp öylece bulabilme gayretidir. İşte bu insanlar, cennet yolunu kitapla bulma sevdalısı insanların, Kur'an okuluna kaydolan insanların gayba iman etmeleri, yani Allah'ın hayata karıştığına inanmaları, bunun icabı olarak Allah'ın bedeni programla bireysel hayatımıza namaz gibi karıştığını bilip icra etmeleri, toplumsal planla mali alanda hayatımıza karıştığını kabul edip infakla bunu icra etmeleri gerekecektir. Bir de hep hesap elde bir, ahiret elde bir demeleri gerekir. İşte onlara müttaki diyoruz. Siz Kur'an'dan diğer müttaki tariflerini de alabilirsiniz. Müttakilere en güzel bir barınak, en hoş bir sığınak, en güzel bir barınak vardır. Cennet-i Adn'in müfettahaten lehumul ebvab. Adn cennetleri, kapılar onlara çoktan açılmış. Daha varmadan görevler bekliyorlar, buyurun dercesine. Müttekine fiha yad'une fiha bifakihetin kethiratin ve şerab. Orada yaslanmışlar koltuklarına, diledikleri meyvelerden, istedikleri içecek, ne varsa ikram edilecek şeylerden çok çok istiyor, istedikleri kadar istiyorlar. Cennet modeli içecekler, cennet modeli yiyecekler. Ve indahum kasıratu tarfi etra. Yanlarında onlarla birlik onlara lütfedilmiş gözleri sadece işlerine ait, başkalarına bakmayan, göz kırpıp duran ve yaşıt huriler var, hizmetçiler var, ya da nimetler, izzetler, ikramlar var. Hâdâ mâ tu'adûne liyevmül hisâb. İşte bütün bunlar hesaba inanan, ahiret endişesi taşıyan, o günün hesabında payım olsun, ben ona hazırlıklı olayım diyenlere vaat edilenlerdir. İnne hâdâ le rizbuna mâ lehu min nefâd. Bütün bunlar bizim rızıklarımız. Bitmesi mi? Düşünmeyin. Bitmez tükenmez rızıklarımız. Hâdâ, işte bu böylece ama ve inne littâgîne le şerra me'â. Beri tarafta da tâgîn olanlara, tuğyan edenlere, azgın olanlara, yani kendini bir şey zanneden, ben bilirim sevdasıyla hayatının programını kendisi çizenlere şerru me'ab vardır. Varınak, barınak, sığınak ve korunağın en kötüsü de onlara ki cehennem, o da cehennemdir. Yaslevneha, ona yaslanacaklar, ona sokulacaklar, ona girdirilecekler, ona atılacaklar. Ama febisel mihat, ne kadar kötü bir yatak, ne korkunç bir döşek. Ha da işte böyle. Aynen. Felleduğuhu hamimun ve gassak. Tatsınlar bakalım. Kaynar su ve irin, kanlı irin tatsınlar. Yesinler bakalım. Dahası ve aharu min şeklihi ezvaç. Nice nice. Yani çeşit çeşit, bölüm bölüm, farklı farklı azap ve ikab çeşitleri daha onları bekliyor. Bir tanesini söylüyor Allah. Diğerlerini siz düşünün dercesine. İsterseniz o bir azabı az daha gözümüzün önüne getirelim, daha bir korkup ürküp, oranın ne olduğunu daha bir iyi düşünüp, oraya gitmemeye can baş gayret edelim inşallah. Kaynar su, dünya planında kaynar suyun başınızdan aşağıya döküldüğünü düşünün. Sadece elinize dökün, isterseniz bir tek parmağınızı sokun ve çıkarın. İyi mi? Dayanabiliyor musunuz? Güzel mi? İsterseniz gözünüze damlatın, burnunuzdan içeriye, kulağınıza veya dudaklarınıza değdirin, dilinizi sokun içine isterseniz ya da nasıl isterseniz öyle yapın, kaynar suyun içine, siz ya da kaynar su sizin üstünüze. Olmadı mı, sevmediniz mi, yetmedi ama bu kadar değilmiş, dahası var. Ne o ikincisi? Gassak. İrin, gıslin de denilen kanlı irin hatta. Şöyle çorba tasları dağıtılsın, İçine kepçe kepçe irin konulsun, nasıl da her taraf kokuştu. Çok mu sapsarı, hoşunuza gitmedi mi? Üzerine kan gezdirsinler. Kaşıkla mı içersiniz? Tası kafanıza mı dikersiniz? Azap şedid mi? Korkunç mu? Yaklaşmayalım o zaman. Allah'ın dünyada hangi emri, bizden hangi isteği böyle korkunç ve iğrenç de biz yarın bize verilecek cezanın ürküntüsüyle ondan vazgeçmeyeceğiz ki. Allah'ın dediği gibi, Allah dedi diye, Allah'ın önerisi, Allah'ın uyarısıyla inşallah cenneti hak eden, cehennemden uzaklaşanlardan olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.